izleyicilerimiz, yeni bir Saliha Hanımlar programıyla huzurlarınızdayız. Bugün Zeynep binti Caş validemizin hayatından, hepimize örnek olacak ahlakından bahsedip, Peygamber Efendimizle gerçekleştirdiği izdivaçtan bazı bilgiler aktaracağız. Onları daha yakından tanımak için konuğumuz Rukiye Genç Hanımefendi'ye sorular soracağız. Böylece bir Saliha Hanım'ın daha hayatını ve örnek şahsiyetini öğrenmiş olacağız inşallah. Efendim, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamun aleyküm.
Aleyküm selam Leşra Hanım.
İyisiniz inşallah
Hamdolsun
Rukiye Hanım.
iyiyim. Siz nasılsınız?
Elhamdülillah, çok şükür. Bizler de iyiyiz. Efendim, annemizin İslamiyet'le ilk kabul eden hanım sahabi olduğunu biliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hala kızı. Hazreti Zeynep'in takvalı hayatı ve ibret verici evliliği biz hanımlara nasihat cihetiyle çok ehemmiyetli. İsterseniz ilk sorumuzla
Buyurun
başlayalım.
lütfen.
Peki efendim. Zeynep annemiz ibadete çok düşkün. Nikahını Allahu Teala'nın kıydığını ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Zeynep'in Hazreti Peygamber'le evlendirilmesi hususunda birçok ayet olduğunu biliyoruz Rukiye Hanımcığım. Peki bizlere Zeynep validemizin genel özelliklerinden, faziletlerinden ve şahsından kısaca bahsedebilir misiniz?
Evet, hayatıyla başlayalım dilerseniz.
İnşallah.
Zeynep validemiz Bİsedd'den 20 sene önce Mekke'de doğmuştur. Asıl adı Berre olup Resulullah Efendimiz tarafından sonradan Zeynep olarak değiştirilmiştir. Babası Beni Esad kabilesinden Burre iken annesi Alemlere Rahmet Efendimizin halası Umeyye binti Abdülmuttalip'tir. Abdullah İbni Caş'ın kız kardeşidir Zeynep validemiz. Hazreti Zeynep validemiz radıyallahu anha ilk Müslüman olan hanımlardandır aynı zamanda ve yine Efendimizin vefatından sonra ona ilk kavuşan zevcesidir. Sizin de beyan ettiğiniz gibi takva noktasında gerçekten erişilmesi zor bir ufka vasıl olmuş bir annemizdi. Oldukça takva, nafile ibadete çok düşkün, nafile namaz kılmaya, nafile oruç tutmaya özellikle hassasiyet gösteren bir annemiz. Bununla beraber kendi el emeğiyle yapmış olduğu ürünleri satıp karşılığında elde ettiği bedelin tamamını tasadduk eden çok
Evet.
cömert, sehavet ehli bir validemizdi. Takvası ile ilgili şöyle bir hatıra isterseniz burada beyan edelim.
Buyurun efendim.
Bir gün Fahri Kainat Efendimiz mescide girdiğinde iki sütun arasında gerilmiş bir ip görüyor, bağlanmış bir ip görüyor ve soruyor, bu ip nedir? Cevaben şu şekilde cevap veriyorlar Efendimiz'e, bu ip Zeynep'indir. Zeynep bu ipi ne yapıyor diye buyurduğunda aldığı cevap şu oluyor. Zeynep namaz kılarken ayakta kalmaktan çok yorulduğunda bu iplere tutunarak namazına devam ediyor. Bu derece takva sahibi nafile ibadeti zevkle yapan bir validemizdi. Alemlere Rahmet Efendimiz şu şekilde buyurmakta bu cevap üzerine. Hayır, ibadette güçlükle ihtiyar olmaz. Sizler bu ipi çözünüz ve sizin biriniz zinde olmadıkça ayakta namaz kılmayınız, zinde oldukça ayakta namaz kılınız şeklinde tavsiyede bulunuyor. Hazreti Zeynep binti Caş, cömert, kanaatkar, dünyadan hakikaten elini eteğini çekmiş, kendi nefsine dünyayı kullanmayan, sahip olduğu imkanları da tamamen ihtiyaç sahiplerine tasadduk eden bir validemizdir. Zeynep validemiz, Zeynep binti Caş gerçekten eli çok mahir, her alanda, her şekilde marifetli bir annemiz. Hatta öyle ki hayvan derilerini bizzat kendisi yüzüp, onu işleyip, ham deriden çok kıymetli eserler yapıp, gerek kumaş, gerek diğer ev aletleri bunların karşılığında ciddi meblağlar alıp bunları tasadduk etmekteydi. Tabii burada bir parantez açmak gerekiyor. Görüldüğü üzere kıymetli annelerimizin, peygamberimizin kıymetli pak zevcilerin hayatına baktığımız vakit bizim için gerçekten çok numuneler var.
Çok.
Demek ki biz ümmetin hanımları da kendi el emeklerimizle, Allah'ın bize bahşettiği, lütfettiği meziyetlerimizle Allah yolunda tasadduk, infak yapabiliriz. Zeynep validemizden devamlı sitayiş ve senalarla, övgülerle bahseden Ayşe validemiz radıyallahu anh'ı dinleyelim isterseniz. Bakın kıymetli annemiz Ayşe validemiz Zeynep validemizi nasıl anlatıyor? Ben dinde Zeynep'ten daha hayırlı, ondan daha çok Allah'tan korkan, ondan daha doğru sözlü, akraba hakkını koruyan, Allah'ın rızasını kazanmak için fakirlere ondan daha çok sadaka veren bir kadın görmedim diye
Evet.
bizzat Ayşe validemizin övgüsüne mazhar olmuştur. Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'ın gerek ilk Müslümanlardan oluşu, gerek Peygamber Efendimizin tebliğ etmiş olduğu dini çok güzel bir şekilde yaşama gayreti, Allah'tan korkusu, sadakati, cömertliği, kanaati Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere herkesin dikkatini celbetmekteydi. Ve alemlere rahmet de her fırsatta Zeynep validemizin bu özelliklerini bir şekilde etrafındakilere anlatıp onu övmekteydi. Yine kıymetli validemiz, Zeynep validemiz Allah'ı hoşnut etmeyecek her hareketten uzak durma gayreti içindeydi. Hazreti Zeynep validemiz için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evvah takısını takmış, ünvanını, sıfatını takmıştı. Sahabe-i kiram Fahri Kainat'a sordular. Ya Resulallah, evvah nedir? Alemlere rahmet Efendimiz, evvah namazda alçak gönüllü, tevazu ve Allah'a içten yalvarıcı, yakarıcı ve yalnız ondan dileyici olanlara söylenir şeklinde çok da güzel bir sıfat almıştı bizzat Resulullah'tan. Zeynep validemiz önce Zeyd bin Harise radıyallahu anh ile evlenmişti. Nitekim bu evliliği de bizzat alemlere rahmet Efendimizin talebi isteği üzerine istemediği halde yapmış idi. Sadece
evet.
onu ve Rabbini hoşnut etmek için. Tabi bu evlilik çok fazla uzun sürmedi. Daha sonra çok büyük hikmetlerle, inen ayet-i kerimelerle onun nikahı bizzat göklerde, semalarda Allah tarafından kıyılmış idi.
Peki Rukiye Hanımcığım, Hazreti Zeyd'in hayatını daha çocukken çileli başlamış. Fakat sonrasında bu çilelerin tabii ki çok büyük saadetlere vesile olacağını bilmiyormuş çocukken yaşadığı dönemde. Hazreti Zeynep'in hayatı ve onun çevresinde gelişen olaylara adım atmadan önce Hazreti Zeyd'in kimliğinden, hayatından bahsetmemiz, Zeynep validemizin yaşadıklarını anlayabilmemiz adına önemli olduğunu düşünüyorum. Peki efendim, bizlere kısaca Hazreti Zeyd'in hayatından kesitler sunabilir misiniz?
Evet, Hazreti Zeyd radıyallahu anh gerçekten Efendimiz'e, Efendimiz'in en yakınlarından onun ahlakıyla birebir yetişmiş, onun ahlakıyla ahlaklanmış, her şekilde onun tebliğ ettiği dinin en güzel numunelerinden olan bir sahabe-i güzündür. Küçük Zeyd, Zeyd bin Harise'nin hikayesi daha 8 yaşında köle tacirlerinin eline düşmesiyle başlamış idi. 8 yaşındayken annesiyle beraber kendi beldesinden çıkıp aile büyüklerinin kabirlerini ziyaret etmek üzere yoldayken, yolcuyken köle tacirleri tarafından kendisi kaçırılıyor ve Ukas panayırında köle satışı esnasında satılıyor. Tabii Zeyd bin Harise için ilahi kader çok güzel bir şekilde onu aslında alemlere rahmet Efendimizle birlikte olmaya hazırlamış idi. Onu alan zat Hakim bin Huzam, yani Hazreti Hatice validemizin kuzeniydi.
Evet.
Hazreti Hatice validemizin kuzeni yaklaşık 400 dirham karşılığında Zeyd bin Harise'yi satın aldı ve Hazreti Hatice validemize hediye etti.
Hediye etmiş,
evet. O sırada Efendimizle izdivaçta bulunan Hazreti Hatice validemiz bu küçük sevimli köleyi Zeyd bin Harise'yi alemlere rahmet Efendimiz'e eşi olma hasebiyle hediye ediyor. Ve Hazreti Zeyd Efendimiz'i o kadar çok seviyor, ona o kadar çok muhabbet besliyor ki Efendimiz'in ona vermiş olduğu işleri bir köle olarak değil, bir hizmetli olarak değil, gerçekten çok sevdiği bir insan olarak koşarak içten bir şekilde muhabbet besleyerek adeta onu kırmamak adına, onu hoşnut etmek adına kendini parçalarcasına yapmış, yerine getirmiştir. Hazreti Resulü Kibriya'nın şefkat ve himayesiyle adeta onun ahlakıyla bütünleşen, onun şefkatiyle büyüyen, yetişen Hazreti Zeyd ona o kadar çok yakındı ki, Efendimiz de ona o kadar çok muhabbet beslemekteydi ki Mekke'de artık Zeyd Efendimiz'in evlatlığı olarak görünmeye başlanmıştı. Hatta Efendimiz'e künyesi Efendimiz'e adıyla anılmaya başlanmıştı. Ve Zeyd bin Harise'nin çok önemli özelliklerinden birisi de Hazreti Hatice validemiz ve Hazreti Ali radıyallahu anh'tan sonra ilahi tebliğe muhatap olup hemen Müslüman olan üçüncü kişi olmasıdır. Bu kadar da önemli bir hasrete sahiptir. O öyle bir hayat yaşamaktaydı ki Hane-i Saadet'te yerken, içerken, bir sefer, bir yolculuk esnasında artık hiçbir şekilde alemlere rahmet Efendimiz'den ayrılmıyor. Adeta her anını onunla geçiriyor ve onun için zaman çok hızlı geçiyordu. O onunla geçirdiği vakitlere adeta doymuyordu. Tabi ilahi davet gelmişti artık. Bundan sonra Zeyd bin Harise için Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz artık farklı bir mana ifade etmekteydi. O güne kadar sevmiş olduğu, adeta babası yerine koymuş olduğu alemlere rahmet Fahri Kainat bundan sonra onun için dinini ona tebliğ eden, Allah-u Teala'dan o güzel dini getirip onu muhatap alan ve dinini ona öğreten bir mürebbi, bir kılavuz, bir peygamberdi artık. Tabii onun işini görmekte, ona yardım etmekte artık çok daha fazla çaba gösterdi Hazreti Zeyd. Tabii bütün bu güzel iltifatlara mazhar olmasının bir bedeli olacaktı elbette. Hazreti Zeyd bin Harise Efendimizin yüklenmiş olduğu ilahi davayı o kadar sahiplenmişti ki Peygamber Efendimizin devesinin terkisine binip artık civar beldelere, civar halklara, kabilelere İslam'ı tebliğ vazifesi için gitmekteydi. Bazen itibar görmekte, iltifat bulmakta, bazen adeta taşlanmaktaydı. Nitekim Taif hadisesinde o azılı müşrikler, o nasipsizler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek vücudunu taşlamaya başladığında Zeyd bin Harise o kadar çok gözyaşı dökmüş, o kadar müteessir olmuştu ki kendi bedenini onun mübarek bedenine siper etmişti. Lakin yeterli gelmemişti. Tabi aralarındaki bu sonsuz ve derin sevgi, muhabbet şüphesiz ki bu sevgi ve muhabbetin temelinde Allah sevgisi yatmaktaydı. Bu sevgi artık bir peygamber ve ümmeti olarak farklı bir hal almıştı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu zaten babası ve amcası onu almaya geldiklerinde o da ben buradan gitmeyeceğim, ben burada çok mutluyum dediğinde azat etmişti. Artık o onun azatlı kölesiydi, hürdü aslında. Ama buna rağmen Peygamber Efendimiz'den asla ayrılmıyordu. Fahri Kainat Efendimiz onu her fırsatta taltif etmiştir. Onu ne kadar çok sevdiğini, ona ehemmiyet verdiğini her fırsatta göstermekten çekinmemiştir. Lakin Hazreti Hamza Müslüman olduğunda biliyorsunuz bir güçlüyle bir zayıfı Peygamber Efendimiz'in kardeş ilan etmek gibi çok güzel bir adeti var idi. Hazreti Hamza'ya doğrudan Hazreti Zeyd bin Harise'ye kardeş ilan etmişti. Yine ona kadar çok iltifat ettiği, onura ettiği için bizzat onu hem kendi dadısı hem de evlatlarının mürebbiyesi olan Ümmü Eymen ile nikahlamıştı. Bu nikah akdini de şu şekilde gerçekleştirmişti. Benim dadıma acaba kim talip olur şeklinde ilan ettiğinde, sorduğunda ashab-ı kiramdan ilk önce Zeyd bin Harise'nin eli kalkmıştı. Onun tek bir derdi vardı. Onun derdi evlenmek, bir eş sahibi olmak, aile sahibi olmaktan öte. Onun derdi Allah ve Resulullah'ı hoşnut etmekti. Ve Zeyd bin Harise kendisinden yaşça oldukça büyük olan Ümmü Eymen'i eş olarak nikah altına alıyor. Görüldüğü üzere karşılıklı fedakarlıklar, hoşgörü, şefkat, merhamet dolu bir ilişkidir onların arasındaki ilişki. Efendimizin hicretinden sonra Efendimiz ona o kadar çok güvenmekteydi ki Medine'ye hicretten sonra Mescid-i Nebevi yapıldı. Hane-i Saadet'in odaları yapıldıktan sonra Habibi Kibriya Efendimiz ailesini, hanımlarını ve mübarek kızlarını almak için yine Zeyd bin Harise'yi ve Ebu Rafi'yi görevlendirmişti. Onları göndermişti. Onun ona duymuş olduğu itimadı, güveni gösteriyor aslında. Hazreti Zeyd yine Bedir'den başlamak üzere ilk savaş, o büyük savaş ve gerçekten Allah'ın lütuflarını, ihsanlarını sağanak sağanak yağdırdığı ve isim isim her birinin çok kıymetli olduğu, mücahitlerin çok kıymetli olduğu Bedir Savaşı'ndan başlamak üzere şehit olduğu son savaş, Muhte Savaşı'na kadar her savaşta, her seriyede bizzat Efendimizin yanında bulunmuştur. Bazen Efendimizin görevlendirmesiyle kumandan olarak savaşlara icabet etmiştir. Mesela burada bir gaza ismi verelim. Bu çok enteresandır. Çok güzel bir hadisedir. Resul-ü Kibriya Efendimiz Mureysi gazasına çıktığında, bizzat kendisi ordunun başına kumandan olduğunda, Medine'de Hazreti Zeyd bin Harise'yi geride oranın lideri devlet başkanı olarak vekaleten bırakmıştır. Ve bu hadise şu anlamda çok önemlidir. O zaman henüz cahiliye adetlerin tam terk edilmediği bir zamandan bahsediyoruz. Bir kas sistemi vardı biliyorsunuz. Delinmesi çok zor, aşılması çok zor bir kas sistemi vardır. Yani köleler azat edilse dahi hiçbir zaman onların toplumda bir üstünlüğü olamaz. Onlar idari mevkilere, mercilere gelemez. Onlar her zaman toplumun en alt seviyesinde kalmaya mahkumlardır şeklinde bir ayrım, haksızlık, adaletsizlik yapılmaktaydı. Peygamber-i Zişan Efendimiz bunu çiğnemek adına ve beraberinde Hazreti Zeyd bin Harise'ye ne kadar güvendiğini göstermek adına kendi yerine onu devlete başkan olarak vekaleten koymuştur. Bu da üstünde durulması gereken bir hadisedir gerçekten. Hicretin 8. yılında Hazreti Peygamber Busra valisine Haris bin Umeyr'i elçi olarak göndermişti. Ve bu elçinin vazifesi Efendimizin mektubunu ve tebliğini iletmesiydi. Ancak yolda Haris'e rastlayan Bizans'ın Şam valisi onun bizzat Resulullah'ın elçisi olduğunu bilmesine rağmen onu orada şehit etmiştir. Ve bu hadise üzerine çok üzülen alemlere rahmet Fahri Kainat Efendimiz, elçiye zeval olmaz düsturunu çiğneyen Bizanslılara bir ders vermek için 3.000 kişilik bir ordu hazırlattı. Ve bu ordunun başına Zeyd bin Harise'yi koydu. Ve adeta Allah'ın bildirdiği kadarıyla olacakları bilecekmiş gibi şu şekilde ifade etti. Zeyd şehit olursa Cafer, o da şehit olursa Abdullah bin Revaha kumandanlığa gelecektir şeklinde ifade etmiştir. Ve bu savaşın adı Mu'te Savaşı'dır. Nitekim Peygamber-i Zişan Efendimiz'in beyan ettiği gibi, haber verdiği gibi Hazreti Zeyd radıyallahu anha o kısa ama gerçekten dillere destan öykülerle dolu, Efendimiz'e feda edilmiş, fedailikle dolu o hayatını Mu'te Savaşı'da şehadetle taşlandırmıştır.
Peygamber Efendimizin halasının kızı Hazreti Zeynep'i Hazreti Zeyd ile evlendirmek istemesindeki gaye neydi?
Bilindiği üzere Resulullah Efendimiz'in en önemli tebliğ metotlarından birisi Allah-u Teala'dan gelen emir ve yasakları öncelikle kendi şahsı imkan nispetinde, imkan yoksa kendi yakın akrabaları üzerinde uygulamaktı. Zira bu şekilde kalpli üzerinde daha çok tesir ediyordu. Ona göre Allah korkusu ve takvadan başka hiçbir faktör insanlara ayrıcalık ve üstünlük vesilesi olamaz. Nitekim bu hususta Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimede Hucurat suresinde şu şekilde buyurmaktadır. Allah katında en şerefliniz takvaca en ileri olanınızdır. Dinimizin merkezinde böyle bir ayet-i kerime olduğuna göre onun da cahiliye adetlerinde gerçekten çirkin bir adet olan şu soy bağına göre insanları değerlendirme adetini çiğnemesi, bunu toplumdan söküp alması gerekiyordu. Ve Zeyd bin Harise ile Zeynep validemizin arasında gerçekleşecek olan nikahtaki en büyük sebep bu idi. İşte bunun ortadan kalkması için alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle gerçekten soylu bir aileye mensup olan, soylu bir hanım olan halası Hazreti Ümeyye bint Abdülmuttalib'in kızı Zeynep validemize Zeyd bin Harise azatlı kölesi için dünür olmuştur ve bizzat dünürlüğünü de kendisi yapmıştır.
Evet, çok büyük reformlar yapmış değil mi Efendimiz
Evet.
sallallahu aleyhi ve sellem?
Yani gerçekten baktığınız vakit çok kısa 20 yıllık bir süreçte adeta kapkaranlık bir çağı yaşayan cahiliye gelenek ve göreneklerini, dinimizle alakası olmayan prensipleri yerle yeksan etmiştir. Bizzat kendi ve akrabaları üzerinde tatbik ederek o cahiliye adetlerini sökmüştür.
Peki Rukiye Hanımcığım, hani hür bir kadının azatlı biriyle evlenmesi o günkü örflere göre imkan dahilinde değildi. Hazreti Zeynep ve ailesinin Efendimiz'den gelen bu teklife, isteğe tepkileri nasıl oldu ve bu olay bir ayetin nüzulüne de sebebiyet verdi? Bizimle bu bilgileri kısaca paylaşabilir
Evet.
misiniz?
Tabii Zeynep validemiz, Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'ın ilk Müslümanlardan olduğunu beyan ettik. Yalnız buna rağmen henüz gönüller tam bir şekilde İslam'ın bütün müesseselerine, hükümlerine henüz hazır değildi. Gerçekten o günkü şartlarda, o günkü gelenek ve göreneklere rağmen bazı şeyleri kabullenmek hiç de kolay değildi. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu teklifte bulunduğu vakit Zeynep validemiz ve kardeşleri bu işe çok aşırı tepki verdiler. Doğal olarak kabul etmediler. Hatta Zeynep validemiz şu şekilde Efendimiz'e sordu. Ya Resulallah, ben senin halanın kızıyım. Ben Kureyşliyim. Ona varmaya razı değilim. Hani aslında en kibar şekilde böyle ifade etti. Yani ben asilim, o ise bir azatlı köle şeklinde. Bunun üzerine Allahu Teala Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiğinde inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakları yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Ayet-i kerimesi indirildi. Zeynep binti Cahş radıyallahu anha bunun üzerine tekrar sordu. Ya Resulallah, sen Zeyd ile evlenmemizi istiyor musun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet, sadece evet şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine Zeynep binti Cahş, Resulullah'a asla asi olamam ve bu evliliği kabul ediyorum şeklinde cevabını bildirdi. Yani iman edilmiş ama gerçekten imanın gerekleri tedrici olarak yerine getiriliyordu. Ve Zeynep validemiz bu noktada çok büyük bir görev üstlenmişti aslında. Soylu bir
Teslim
ailenin kızı
oluyorlardı.
olarak.
Evet.
Evet, sadece Allah ve Resulü'nün hoşnut etmek için istemediği bir kişiyle, istemediği bir evliliğe teslim oluyor ve evet cevabını veriyor. Buradaki tek maksat Zeynep binti Cahş validemiz de şüphesiz ki sadece Allah ve Resulü'nün hoşnut etmektir.
Evet. Peki Rukiye'cim bir kısa ara verelim mi?
Tabii ki.
İnşallah. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz, Zeynep validemizin hayatını konuşmaya devam ediyoruz. Rukiye Hanımcığım, evlilikleri de uzun sürmemiş zaten zannediyorum 1-2 yıl içinde boşanma gerçekleşmiş. Peki efendim, Peygamber Efendimizin isteğiyle ve onun eliyle yapılmış olan bu akit pek de uzun sürmedi. Bu evliliğin gidişatını bizlere aktarabilir misiniz?
Allah ve Resulünü hoşnut etmek maksadıyla bu iki güzide sahabenin yapmış olduğu evlilik, evet iki karı kocanın arasına asla muhabbet hasıl olmadı ve doğal olarak, sonuç olarak şiddetli geçimsizlikler başladı. Kalpleri birbirine ısınmadı. Zeyd bin Harise sabretti. Birkaç kere geldi gitti, cesaret edemedi. Karısını boşamak istediğini söyleyemedi. Ama Zeyd bin Harise şunu fark etti. Fıtraten Zeynep binti Cahş çok yüksek bir fıtratta ancak bir peygambere eş olabilecek özellikte yaratılmış. Ve kendisini ona layık görmediği için ve bu noktada ona denk olmadığını düşündüğü için bir gün Fahri Kainat'a açılmak maksadıyla geldi ve huzura çıktığında "Ya Resulallah, ben ailemden ayrılmak istiyorum." şeklinde ifade etti. İki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bu sözün üzerine çok üzüldü. Zira kendisi vesile olmuştu bu evliliğin olmasına ve gerçekten çok istediği bir evlilikti. Bu evliliğin yıkılmasına gönlü hiç razı gelmedi ve Hazreti Zeyd'e şu şekilde nasihatta bulundu. Eşini tut, boşama, Allah'tan kork şeklinde buyurdu. Allah Resulü bu ailenin devamı için gerçekten elinden gelen her şeyi yapmaktaydı. Fakat iki tarafın gönüllerinin birbirine ünsiyet bağıyla bağlanmasını temin etmek ancak Allah'ın elindeydi. Nitekim Hazreti Zeynep ve Hazreti Zeyd radıyallahu anh'ın arasında bu muhabbet hasıl olmadı. Bütün bu menfi tabloya rağmen aile olarak beraberlikleri 2 seneye yakın sürmüştür. ama artık ötesine geçememiştir. Hazreti Zeynep'i kendisinden daha üstün vasıflara sahip bir eşe layık gören Hazreti Zeyd bin Harise radıyallahu anh Zeynep validemizi boşamıştır.
Peki Allah-u Teala Hazreti Zeynep'i vesile kılarak başka bir kötü adetin daha kaldırılmasına hükmediyordu. Bize bu efendim Hazreti Zeynep validemizin müminlerin annesi olma ve nikahının Allah-u Teala tarafından yapılma bahtiyarlığına ulaşmasını aktarabilir misiniz?
Evet, Allah-u Teala Zeynep binti Caş radıyallahu anhaya gerçekten çok kıymetli, çok güzel bir misyon yüklemişti. Evet. Onun ilk görevi cahiliyedeki asiller ve köleler arasındaki, yani takva dışındaki üstünlük vesilesi yapılan cahiliye adetlerini kaldırmak için bir evlilik yapmaktı onun ilk görevi. Ve sadece Allah Resulullah'ın hoşnutluğu için bunu yaptı. Tabii onun görevi bitmemiş. Zeynep validemiz için bu sefer biçilen farklı bir misyon var idi. İsterseniz öncelikle o kötü adeti ele alalım. Evet. Cahiliye döneminde batıl adetlerden bir tanesi evlatlık müessesesi idi. O zamanlar bir kişi bir çocuğu, bir adamı evlat edinmek istediğinde halkın ortasında artık bu benim evlatlığımdır diye ifade ediyordu. Ve artık o şahıs, çocuk veya genç onu evlat edinen kişinin ismiyle anılıyordu. Yani ona nispet künyesi kullanılıyordu. Ve o andan itibaren evlatlık, evlat edinen kişinin miras gibi çok özel şeylerine vakıf oluyordu. Bu uygulama, bu evlatlık müessesesi Hititler, Yunanlılar ve Romalılarda mevcut olan ve gerçekten çok batıl bir müessesedir. Nitekim artık İslamiyet gelmiştir. Henüz hakkında ayet yoktur. Ve Efendimiz ve Hazreti Zeyd arasında çok kuvvetli duygusal bağ olduğu için Zeyd bin Harise Efendimizin ismiyle anılıyordu. Künyesi bu şekildeydi. Zeyd bin Muhammed şeklinde çağrılıyordu. Ne var ki İslam'ın ilk yıllarında bazı şeyleri gerçekten toplumdan söküp atmak hiç de kolay bir şey değildi. Evet. Kaldı ki Zeyd bin Harise kendi babasının ismiyle de o güne kadar anılmamıştı. Bütün bunların üzerine Allah-u Teala tarafından artık göklerden evlatlık gibi o batıl müessesenin sökülüp atılması için şu ayet-i kerime inzal edilmiştir. Allah evlatlıklarınızı öz oğullarınız gibi saymanızı meşru kılmamıştır. Bunlar sizlerin dillerinize doladığınız boş sözlerdir. Allah gerçeği söylemektedir. Doğru yola o ulaştırır. Evlatlıkları babalarına nispet edin. Bu Allah katında en doğru olandır. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız bu takdirde onları din kardeşleri ve dostlarınız olarak kabul edin. İçinizden kastederek yaptıklarınız bir yana, yanılmalarınızdan size bir sorumluluk yoktur. Allah bağışlar ve merhamet eder. Evet. Hüküm gelmiştir. Artık bu ayet-i kerime ile o cahiliye toplumunun kalmış olan o kötü batıl kırıntılarından bir tanesi daha tarih olmuştur. Artık bu ayetin üzerine Allah Resulü bir şekilde bu adetin devamı bütün kırıntıları söküp alması, o toplumdan sökmesi gerekiyordu. Evlatlık müessesesinin bir getirisi olarak biliyorsunuz evlatlık, evlat olarak kabul edildiği için cahiliyede artık onun karısı otomatik olarak evlat edinenin gelini olarak kabul ediliyordu. Onun evlatlığın artık evlat edinenin mirasına hak kazanması söz konusu idi. İşte bütün bu kırıntıları alemlere rahmet efendimiz bir şekilde çözüp atması gerekiyordu. Tabii bu aşamada Peygamber Efendimiz takdiri ilahiyi bekliyor ve bu aşamada da düşünmekte. Ama o emri ilahi gelmeden herhangi bir şeye teşebbüs etmemiştir. Aslında Zeyd bin Harise'ye eşini tut, Allah'tan kork derken kalbinden şunu çok iyi biliyordu ki Zeynep binti Caş onun nikahına girecekti. Evet. Ama bunun için de emri ilahiyi beklemesi gerekiyordu. Ve o günden itibaren Zeynep Hazreti Zeyd bin Harise artık kendi babasının ismiyle anılmaya başlandı. Ona nispetle Zeyd bin Harise olarak anıldı. Ve alemlere rahmet Efendimizin artık dört gözle beklediği o ilahi emir, vahiy olarak Hazreti Ayşe validemizle beraberken indirildi. Ayet-i Kerime'de şu şekilde emredilmekteydi. Hani Allah'ın iman nasip ederek ikramda bulunduğu ve senin de azat edip evlatlık edinerek ikramda bulunduğun kimseye sen hanımını bırakma, Allah'tan kork diyordun. Sen o zaman Allah'ın açıklayacağı bir şeyi bildiğin halde insanların dedikodusundan korkuyordun. Halbuki asıl korkulacak olan Allah'tır. Sonra Zeyd o hanımla alakasını kesince biz onu sana nikahladık. Ta ki evlatlıklarının boşadığı hanımlarla evlenmenin müminler için günah olmadığı anlaşılsın. Allah'ın emri işte böylece yerine getirilmiştir. Yine ayet-i kerimede Allah'ın kendisi için takdir ettiği şeyi yerine getirmesinde peygamber için vebal yoktur. Evet. Vahiy tamam olduğunda Resul-ü Kibriya o kadar mütebessim bir şekilde saadetle güldü ve dedi ki Allah'ın Zeynep'i bana nikahladığını kim gidip ona müjdeleyecek? Yani Zeynep validemizin nikahı gerçekten göklerde kıyılmıştı. Allah Resulü de aslında bunu biliyordu ama o günkü o cahil topluluğa, gelenek ve göreneklerinden vazgeçmeyen o putperestlere bunu anlatmak çok zor idi. Evet. Ve bütün bunları Allah-u Teala ayetiyle kolaylaştırmıştı. Ne buyurmakta Rabbul Alemin? Allah'ın kendisi için takdir ettiği şeyi yerine getirmesinde peygamber için bir vebal yoktur. Evet. Korkulacak olan bir tek Allah-u Teala'dır. Evet. Tabii bunun üzerine Hazreti Zeyd görevlendiriliyor. Bakın hikmet içinde hikmet, güzelliklere bakın. Hazreti Zeyd bizzat bu görevi yapıyor. Büyük bir sevinç ve saadetle. Çünkü Hazreti Zeyd de ferasetiyle bilmişti ki Hazreti Zeynep validemiz çok üstün vasıflardaydı. Hı hı. Kendisini aşan vasıflara sahipti. Evet. Hani biz maddi denklik olarak kastetmiyoruz bunu. Ruhi, kalbi, fıtri olarak bunu burada konuşuyoruz. Büyük bir saadetle koşarak gitti. Zeynep validemize bu güzelliği söyleyince, bu müjdeyi verince Hazreti Zeynep validemiz o saadetle şükür secdesine kapandı ve üzerinde bulunan takısını teberrük olarak Hazreti Zeyd bin Harise verdi. Ve tam 35 yaşında Hicret'in 5. senesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şerefli nikahı altına girip müminlere anne olma bahtiyarlığına bu şekilde Zeynep validemiz kavuşmuştur.
Hı hı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evliliklerinde düğün yemeği verirmiş. Bu da biz İslam aleminde böyle bir sünnet-i seniyedir.
Çok da güzel. Adet diyoruz ama aslında bu sünnettir.
Sünnettir, evet.
Tabii bunda seniyedir. Da bayağı yozlaşmalar gerçekleşti. Düğün dediğimiz şeyin hem ilan Hı-hı. edilmesi evet. hem de yemekle ikram edilmesi gereken Hı-hı. bir cemiyettir düğün.
Hı-hı. Hı-hı. Peki Rukiye Hanım, Peygamber Efendimiz evliliklerinde düğün yemeği verdiği gibi bunu Müslümanlara da emretmiştir. Hı hı. Bu sebeple düğün yemeği vermek sünnettir. Hazreti Zeynep validemizin düğün yemeğinde yaşanan mucizeden ve yemekten sonra vahyolunan ayeti kerimeden bahseder misiniz bizlere?
Evet. Enes bin Malik'ten dinleyelim isterseniz bu sorunun cevabını. Çünkü bizzat olayın içindeki olayı yaşayan şahit. En önemli şahitin Enes bin Malik anlatıyor. Annem Ümmü Süleym bana ey Enes Resulullah bugün evlenecek. Yanlarında yiyeceklerin olmadığını sanıyorum. Bakın Efendimizin etrafında o kadar güzide evet. insanlar var ki Çok. Her şekilde ona malıyla canıyla kendini her feda şey, etmiş. Evet. Ona feda edilen şey Allah yoluna feda edilmiştir. Evet. Onu nefislerinden önce tutmaktalar. Onu her şeyden çok önce düşünmekteler tutuyor. Ve evet. sevmekteler. Tabii yokluk zamanı. Onlar artık Medine'nin koşulları Hı-hı. şartlarında Medine'ye alışmaya çalışıyorlar. Ve diyor ki şuradan yağ tulumunu getir Ümmü Süleym validemiz. Bana getir diyor. Tulumu ona götürdüm diyor Enes bin Malik. Annem yalnız Resulullah ve zevcesine yetecek miktarda halis Medine hurmasını o yağın, halis yağın içinde pişirerek yemek yaptı. Sonra çanağa koydu ve bana ey Enes bunu Resulullah'a götür ve bunu size annem gönderdi. kendisinin selamı var. Bu bizim tarafımızdan size ufak bir hediyedir şeklinde ifade et diye beni tembihledi. Ben de bu bir çanak yemeği aldım, Resulullah'a geldim. Annemin dediklerini tek tek ona ilettim. Allah Resulü bana onu koy dedi. Ve arkasından buyurdu. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'yi haberdar et. Onları buraya davet et. Ve daha sonra birçok sahabenin ismini zikrederek bunları da çağır. Ve ben düşündüm. Dedim ki ortadaki yemek belli, bu kadar insanı çağırdığımızda kime yetecek şeklinde düşündüm. Bunu aklım almadı ama Resulullah'ın emrine asi olmamak adına gittim. Onun dediği herkese haber verdim. Sonra ben gelince Resulullah dedi ki mescitte kimse varsa onlara da söyle gelsinler. Mescide gittim, onlara da söyledim. Geldim mescittekilere de söyledim, ya Resulallah dedim. Bana buyurdular ki yoldan geçenlere de söyle. Evet. Yoldan geçenler de düğün yemeğimize iştirak etsin. Ve herkes emir edildiği gibi ben herkese söyledim. Herkes geldi. Nihayet sofra tamam oldu. Bana mescitte artık kimse kaldı mı diye buyurdular. Ben de artık herkesin geldiğini söyledim. Ve sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam emir buyurdu. Herkes onar onar grup olsun. Evet. Sonra yemeği getir, çanağı getir ey Enes diye bana hitap etti. Çanağı getirdim. Herkes onar grup haline geldi. Allah Resulü çanağın üzerine elini koydu. Allah'ın ona emrettiği kadar bereket kelimesini zikrederek bereket duasını yaptı ve onar onar o yemeği ikram etti. İlk onarlık grup oturdu doyuncaya kadar. Yediler, onlar kalktı, öbürleri, onlar kalktı, öbürleri. Artık yemen hiç kimse kalmadı. Ve Allah Resulü bana buyurdular ki şimdi al kaldır bu çanağı ey Enes. Çanağı aldım ve baktım. Düşündüm acaba koyduğumda mı daha çok vardı, kaldırdığımda mı? Sonra koşarak anneme durumu izah ettim. Annem dedi ki şaşırma Enes. Allah-u Teala dileseydi bütün Medine halkını doyuracak kadar bereket duası ettirirdi Resulullah'a. Evet, tabii sadece bu değil. Zeynep validemiz, Zeynep binti Caş radıyallahu anha çok bahtiyar bir hanımefendiydi. Efendimizin zevcesiydi. Onunla ilgili indirilen ayet-i kerime sadece yukarıda zikrettiklerimiz değil. Evet. Daha da var. Zeynep validemizle vesilesiyle inen ayet-i kerime. Zeynep validemizin bu düğün merasimi, düğün yemeği aynı zamanda tesettür ve mahremiyetle ilgili ayet-i kerimelerin indirilmesine vesile olmuştur. Tabii yemek yendi. Yemeğini yiyen davetliler evlerine çekildiler. 3 kişi hariç. Onlar düşüncesizce sohbet etmeye devam ediyorlar. Ya, evet. Alemlere rahmet, gerçekten nezaketinden, letafetinden onlara bir şey diyemiyor. Ayağa kalkıyor, odasına giriyor, çıkıyor. Ama onlar hiçbir şey anlamıyor. Tabii o bu sıkıntı içinde, bu can sıkıcı hadiseyi yaşarken Ashab suresi 53. ayet-i kerime nazil oldu. Allah-u Teala uyarıyor. Ey iman edenler, peygamberin evlerine yemeğe davet olunmadan ve vaktinde de bakmadan girmeyin. Ancak davet edildiğiniz vakit girin. Yemeği yediğinizde hemen dağılın. Sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberinizi üzmekte. Fakat o size bunu söylemekten utanmaktadır. Ama Allah hakkı söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için temiz bir davranıştır. Sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla caiz değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Bakın şu ayet-i kerimede birçok şey biz burada öğrendik. Evet. En önemlisi edep, adab, mahremiyet. Arkasından artık peygamber zevceleri perde arkasından sizinle muhatap olacak şeklinde emir geliyor. Ve arkasından onlar sizin annelerinizdir. Peygamberin arkasından onları nikahlamanız da büyük günahtır diyor. Şimdi tabii burada düşünmek lazım. Onlar müminlerin annesi ama Allah-u Teala yine bir perde koyun araya diye emir buyuruyor. Öyle. Bu sizin ve onların kalbi için en iyisidir. Ha o zaman bizim gerçekten düşünmemiz gerekiyor. Ümmetin hanımları için ölçü koyulmuştur. ümmetin anneleri bu kadar hassas, perde arkasından ümmetin erkekleriyle muhatap olacaksa, o zaman ümmetin bütün hanımlarının bunu iyi değerlendirmesi gerekiyor gerçekten. O günden itibaren Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aileleri, müminlerin anneleri olmalarına rağmen, anneleri sıfatı olmasına rağmen, perde arkasından mahremiyet ölçülerine uyarak ve tesettür kuralları dairesinde ümmetin erkeklerine muhatap olmuşlardır. Allah onlardan razı olsun. Bizi Amin. De onlara örnek almak nasip etsin.
Amin. İnşallah Rukiye Hanımcığım. Peygamber Efendimiz çok büyük bir yükün altına girmiş ve Arap toplumunda yüzyıllardır süregelen bir cahiliye adetini kaldırmak için çaba göstermiştir. Efendimiz bunu münafıklar tarafından dedikodu vesilesi yapılacağını elbette biliyordu. Münafıklar da ellerine geçen böyle bir fırsatı kaçırmadılar tabii ki. Bu dedikodudan ve bizzat Allah-u Teala tarafından bu dedikoduya verilen cevaptan nüzul olan ayet-i kerimeden bahseder misiniz?
Evet, daha önce de belirttiğimiz gibi cahiliye devrinde evlatlık öz oğul olarak telakki edilmekteydi.
Evet.
Ve buna bağlı olarak evlat edinen kimsenin onu boşadığı, yani evlatlığının boşadığı hanımıyla evlenmesi onlara göre haram olarak addediliyordu. Tabii onlar kendilerine göre cahiliye adetlerinden bir din oluşturmuşlardı. Uydurma bir din oluşturmuşlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlatlığı Zeyd'in boşadığı hanımı Zeynep validemizle evlendiği için münafıklar bunu çok şiddetli bir dedikodu malzemesi yaptılar. Ve onun aleyhinde çok ciddi bir kampanya başlattılar. Ve şu şekilde söylüyorlardı. Muhammed oğlunun karısıyla evlenmeyi haram kıldı. Kendisi ise oğlu Zeyd'in boşadığı karısıyla evlendi şeklinde ona iftira attılar. Öyle ki onların bu dedikoduları Peygamber Efendimiz'i ve Müslümanları oldukça rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine Allah-u Teala Ashab suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimelerini indirdi. Nazil oldu ayet-i kerimeler. Ayet-i kerimelerin meali şu şekildedir. Allah kimsenin göğsüne iki kalp yerleştirmemiş. Zihar yaptığınız hanımlarınızı anneleriniz hükmünde, evlatlıklarınızı da evlatlarınız hükmünde kılmamıştır. Bunlar sizin ağzınızdaki manasız bir sözden ibarettir. Allah ise hakkı bildiriyor ve kullarını doğru yola iletiyor. Onları kendi babalarına nispet edin. Allah katında doğru olanı budur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız zaten onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Bu hususta unutarak veya bilmeyerek yaptığınız hatadan dolayı sizin için bir günah yoktur. Siz ancak kasten yaptıklarınızdan mesulsünüz. Allah ise çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Böylece cahiliye devrinin evlatlık müessesesi bu ayet-i kerimeyle dedikoduları da kesecek bir şekilde inzal edilmiştir ve kaldırılmıştır evlatlık müessesesi. Asrımız müfessirlerinden Bediüzzaman Sadi Hazretleri bu ayet-i kerimeyi özetle şöyle tefsir eder. Büyüklerin idaresi altındaki insanlara ve peygamberlerin ümmetlerine evlat nazarıyla bakmaları ve hitap etmeleri peygamberlik vazifesi itibarıyladır. Büyük bir amir idaresi altındakilere baba şefkatiyle bakar. Eğer o amir bir padişah-ı ruhani olsa babanın merhametinden ve şefkatinden 100 derece fazla şefkat gösterdiği için idaresi altındaki insanlar onun hakiki evladıymış gibi ona baba nazarıyla bakarlar. Hani bu doğal bir ünsiyet bağıdır.
Evet.
İşte Kur'an bu yanlış düşünceyi ortadan kaldırmak için evlatlıklarınızı da oğullarınız gibi tanımadı der. Çünkü kan bağı yoktur, bağı yoktur arada. Peygamber rahmeti ilahiye ile size şefkat eder, babanız gibi size muamele eder. Peygamberlik namına siz onun evladı gibisiniz. Fakat şahsiyet itibariyle sizin babanız değildir ki sizden bir kadının nikahlaması uygun düşmesin. Yani soy bağı olarak babanız değil. Evet, peygamber olarak. Sizin başınız olarak, sizin amiriniz olarak, sizin manevi lideriniz olarak evet o size baba hükmünde, siz ona evlat hükmündesiniz ama şahsi olarak, soy bağı olarak siz onun oğlu değilsiniz.
Evet.
Peygamber size oğlum dese şeriatın hükümleri itibariyle siz onun evladı olmazsınız. Şu halde netice olarak söylemek gerekirse bu evlilik tamamen Allah'ın emriyle vuku bulmuş, Hazreti Zeynep'i peygamberimize Cenab-ı Hak layık görmüş ve nikahlamıştır. Böylece evlatlığın hakiki evlat gibi nikaha mani olmayacağı hükmü konulmuş, insanların haram diye telakki ettikleri bir hükmün helal olduğu bu şekilde gösterilmiştir.
Evet.
Ve biz burada görüyoruz ki ve buradan bizim hisse çıkarmamız gerekiyor. Evet, özellikle manevi şahsiyetler, manevi babalık cihetiyle, bizi koruyup kollama cihetiyle baba diyebiliriz, bizi kollayıcı, koruyucu diyebiliriz. Ama aradaki bağ sadece manevi bir bağdır,
evet.
Ünsiyet bağıdır. Onun ötesinde arada mirası gerektiren, evlatların haramlığını, helalini gerektiren bir durum söz konusu değildir. Bu cahiliye adettir ve bu ayet-i kerimeyle kökten kaldırılmış olmuştur.
Peki Rukiye Hanım, Hazreti Zeynep validemizin Peygamber Efendimizin diğer eşleriyle olan münasebetinden ve onların Zeynep validemizle ilgili düşüncelerinden bizlere birazcık emsal olması bakımından, hayatımızda yol gösterici unsurlar olması cihetiyle birkaç misal verebilir misiniz?
Tabii
Çünkü
ki.
Zeynep annemizin övündüğü çok güzel
vasıfları
var,
güzel
gerçekten
özellikler var.
öyle.
Ve çok da zevkli bir
Evet.
Soru bu. Bunun cevaplarını irdeleyince insan gerçekten çok keyif alıyor.
Evet.
O vefakar, hakkı temsil eden, dürüstlükten ayrılmayan bir hanımefendiydi. Malum bir ifk hadisesi yaşanmıştı. Münafıklar Hazreti Ayşe validemize çok büyük bir iftira atmıştı. Alemlere rahmet Efendimiz göklerden gelecek temizleyici emri beklerken ashabıyla istişare etmeye devam etmiştir. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ile nasıl görüştü? Hazreti Zeynep validemizin görüşlerine çok itibar ettiği için onun da görüşünü almak için sordu. Ayşe hakkında ne dersin ya Zeynep? Zeynep validemiz radıyallahu anha bakın nasıl cevap veriyor. Ya Resulallah, ben işitmediğimi işittim demekten, görmediğimi gördüm demekten kendimi korurum. Onun hakkında vallahi hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Hatta ilaveten şunu da söylüyor. Evet diyor, Ayşe biraz dalgındır. Hatta hamur yoğururken bile dalıp gidebilir. Onun için eşyasını rahatlıkla kaybetmiş olabilir. Bunda bir beis yoktur. Bu çok insani bir şeydir şekilde de izahatta bulunuyor. Bu cevap gerek alemlere rahmeti, gerek Ayşe validemizi çok derinden hoşnut ediyor. Gerçekten bu cevap o zaman Efendimizin duyduğu en güzel cevaptır. Hazreti Ayşe validemiz bu ayeti kerimeleri yani Ashab suresinde Hazreti Zeynep validemizle Resulullah'ın gerek nikah gerekse Hazreti Zeyd'in geçmiş olduğu ayeti kerimeleri duyduğu zaman şu şekilde ifade ediyor. İşlerin en büyüğü ve en faziletlisi Zeynep'e nasip oldu.
Evet.
Ve Allah onu gökte Resulullah'a nikahladı. İşte bu hadise Zeynep binti Caş validemizi de diğer annelerimize karşı her zaman bir övünç vesilesi olmuştur. Haklı bir övünç vesilesi
Evet.
olmuştur. Çünkü o da kolay şeylere sabretmedi. Sadece Allah ve Resulü'nü hoşnut etmek için Zeyd bin Harise ile evlendi.
Evet.
Bu sebeple Hazreti Zeynep, Hazreti Peygamber'in nikahı göklerde kıyılan eşi olarak zikredilmiştir. Evet. Çok güzel de bir buna bağlı olarak bir hadise vardır. Zeynep validemiz mihir istememiştir. Çünkü onun nikahı zaten göklerde kıyılmıştır Allah tarafından. Yine Allah Resulü'nün diğer zevcilerine Zeynep validemiz şu şekilde hitap ederdi. Benim size üstünlüğüm şudur. Sizi peygamberle aileleriniz evlendirdi. Halbuki beni 7 kat göklerin üstünden Yüce Allah evlendirdi. Buna Ayşe validemiz bile gıptayla bakmıştır.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Zeynep'in Hazreti Peygamber'le evlendirilmesi hususunda birçok ayet-i kerime inmişti. Bu onun ebedileştirilmesiydi aslında. Çünkü bakın 1500 sene geçmiş biz hala Kur'an-ı Kerim'den inen bu ayetleri ve Zeynep binti Caş ismine ifade ediyoruz, zikrediyoruz, hatırlıyoruz, anıyoruz, hayırla yad ediyoruz. Bu bir kadın için özellikle gerek erkek gerek kadın için bir mümin olarak çok büyük bir payedir. Çok büyük bir saadet sebebidir. Allah-u Teala razı olsun Zeynep validemizden.
Evet, şefaatlerine nail eylesin. Allah sizden de razı olsun.
Hiç
çok teşekkür ediyoruz. Rukiye Hanımcığım bu güzel sohbetiniz
rica
için.
Ederim.
Allah razı olsun.
Sizlerden de.
Evet değerli izleyicilerimiz, bugün Rukiye Genç Hanımefendi'nin paylaştığı bilgilerle Ümmetin en kıymetli kadın şahsiyetlerinden Hazreti Zeynep binti Caş validemiz ve onun güzel ahlakını yakından tanıma şerefine eriştik. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın efendim.